Ayrım 20.
Adamın devirdiği şişenin ağzına denk getirip vodkanın dökülmesini izledi. Haydi bakalım dedi Süleyman. Sonra da kadehini kaldırıp vurdu çay bardağına. Derda'nın yüzü ve boğazı ilk yudumda buruştu. Ama daha da buruşuk bir yeri vardı, aklı. Sonra ne olacak? Yazdı bu yine öyle bir şeyler ama kimsenin umurunda olmadı. Sonra da öldü gitti zaten. Ne zamandı ya? Deyip tavana bakacaktı ki Derda'nın yanıtıyla bakışları yükselmeden sabit kaldı. 1977. Görüyor musun dedi Süleyman, nasıl da geçmiş zaman. Kaç yaşındaydım ben? 23 mü, 24 mü, öyle bir şey işte. Neyse, sonra girdik içeri tabii cezaevine. Orada yine çıktı karşıma. Ben de o zaman okudum adam gibi. Okudum da anladım. Dedim bu herifte bir iş var. Bak hala tam bilmem ama bu herifte bir iş olduğunu bilirim, anlıyor musun? Bir defa adam dahi gibi bir şey. Bir şey yazacaktı bu. Öyle derlerdi. Neydi ya? Derda biliyordu. Ölmeseydi Oğuz Atay'ın ne yazacağını. Hatta günlüğü okumuş olan herkes biliyordu. Türkiye'nin ruhu. Hah dedi Süleyman. O işte Türkiye'nin ruhu. Adı bile güzel. Ama bak sonra ne oldu? Türkiye'nin ruhu mu kaldı? Sattı Türkiye ruhunu. Hem de yıllar önce sattı. Hem de bir pezevenk gibi sattı. Anlayacağın bir orospu parasına gitti memleketin ruhu. Oğlum içsene. Yine her yeri buruştu Derda'nın. Vodkadan yandı, uykudan söndü. Abi ben yatsam. Süleyman Derda'nın yatacağı yeri çenesiyle gösterdi. Çek şunları şuraya, yat orada. Çekilecek olanlar katlanmış boş kolilerdi. Yatılacak yerde üzerleriydi. Derda denileni yaptı ve yattı. Gözlerini kapadığı anda Oğuz Atay'ın fotoğraflarını gördü. Harcadılar kelimesi yankılandı iki kulağının arasında. Açtı gözlerini ve sordu. Süleyman abi görsen tanır mısın? Ne? Hani harcadılar dedin ya, kimse onlar, görsen tanır mısın? Yat lan aşağı dedi Süleyman, sonra da güldü. Niye lan, ne yapacaksın? Keseceğim abi hepsini dedi Derda. Bir somun ekmekten söz eder gibi sakindi. Belki de bu yüzden Süleyman ne diyeceğini bilemedi. Burada mı yatacak bu çocuk diye sordu İsrafil. Sonra da Derda'ya döndü. Burada mı yatacaksın? İznin olursa birkaç günlüğüne dedi Derda. İyi dedi İsrafil, kal, birbirinize de mukayyet olursunuz. Sonra da Süleyman'ı gösterip ekledi. Buna da fazla içirme. Süleyman'a baktı. Süleyman aman ha, bak bir sen varsın bu işlerin başında. Yazık etme kendine bak. Bir gün sızıp kalacaksın, yakacaksın buraları o emzik gibi sigarayla. Tamam tamam sen işine bak dedi Süleyman. Sonra da dönüp gitti makinelerin başına. İsrafil elini Derda'nın omzuna atıp gülümsedi. Silahtan anlar mısın? Yok abi dedi Derda. Madem burada kalacaksın o zaman geceleri buralara sen bakacaksın. Bu Süleyman'ın kıçından donunu alsan haberi olmaz çünkü. Elinin altında da bir emanet olacak ki bir halta yara. Neyse dur bakalım ayarlarız bir şeyler. Abdullah gelmedi mi? Gelmedi abi diyecekti ki deponun kapısına iki parmak indi ve Derda koşup sordu. Kimsin? Remzi, Remzi. Derda kilidi açıp demir kapıyı çekti. Gülüyordu Remzi. Ulan Derda kırmışsın Celal amcanın kafasını. Oğlum kaç yıldır görmüyorsun adamı. Ne atladın hemen üstüne? Baban çıktı mı diye sordu İsrafil. Evet demek zorunda kaldı Derda. Oysa ne babasından ne de babasına attığı yumruklardan söz etmek istiyordu. Gözün aydın diyeceğim ama pek yaramamış galiba. Biraz kavga ettik de dedi Derda. Neredeyse fısıldar gibi utanmıştı. Ama İsrafil'in tepkisi hiç de beklediği gibi gelmedi. Aferin dedi. Erkek dediğin önce babasıyla kavga edecek. Ne düşündüyse düşündü ve ekledi. Delikanlı çocuksun lan Derda. Sonra da Remzi'ye döndü. Haydi oyalanma sen de git ustanın yanına. Derda da Remzi'nin peşinden yürüyecekti ki İsrafil kolundan tuttu. Paran var mı? Yoktu ama var dedi. İsrafil cebinden çektiğini uzattı. Al bunu da yanında bulunsun. Sağ ol abi dedi Derda. Sonra da İsrafil'in çıkmak için yöneldiği kapıyı açtı. O sıra Abdullah minibüsü merdivenin başına yaklaştırıyordu. Basamakları çıkarken Abdullah'ı gören İsrafil gülerek konuştu. Apo dikkat et sen bu çocuğa, baksana herif babasını bile yıkmış. Abdullah ağzından geldiğince sahte bir gülümsemeyle karşılık verdi. Sonra da İsrafil uzaklaşır uzaklaşmaz Derda acele et zaten geç kaldık diye söylenmeye başladı. O gece deponun kaçak matbaa dünyası yıkılıp da yerine kartondan bir kale inşa edilince ilk iş vodka sofrasını kurmak oldu. Bu kez tek bir kadeh vardı şişenin yanında. İçmeyecek misin diye sordu Süleyman. Yok dedi Derda elindeki kitabı gösterdi. Okuyacağım biraz. Sen bilirsin. Önceki geceden kursağında kalmıştı geçmişin masalları. Belki biraz daha anlatsa o da uyuyabilirdi herkes gibi. Ama Derda'nın haberi yoktu ki Süleyman'ın hayaletlerinden. Nereden bilsin diye düşündü. Bir zamanların devrimcisi. Nereden bilsin çocuk? Hırsla devirdi kadehi ağzına. Her zamankinden daha hızlı sarhoş olmak için. Olacaktı da. Ama Derda girdi araya. Elindeki kitapta geçen birkaç adı sordu. Oğuz Atay hakkında dil bilemiş, dünyayı kurtaran adamları sordu. Bir zamanlar kendilerine sosyalist diyen, başkalarının da toplumcu gerçekçi demesini isteyen birkaç ağzın sahibi hakkında sorular sordu. Öyle bir anlattı ki Süleyman, koca depo zamanında gidip geldi. Ne biliyorsa anlattı, bilmediklerini de abarttı. Her adın peşinden gelen soru aynıydı. Hayatta mı? Ne bileyim, ölmüştür herhalde diyordu Süleyman. Bak yeni kitabı çıktı orada, dün bastım diyordu bazen de. Elinde bir kalem işaretliyordu Derda. Önündeki kitabın sayfalarına çarpılar atıyordu. Oksijen alıp zehir vermeye devam eden adların yanlarına. Sonra birden Süleyman Derda'nın çıkardığı hedef listesini fark etti. Ne yapıyorsun lan sen? Derda başını kaldırıp baktı ama sessiz kaldı. Ne kadar içerse içsin Süleyman hatırlayanlardandı. Oğlum manyak mısın sen? Sana ne hala alemin adamından? Bir daha duymayayım öyle, keseceğim lafları filan. Derda başını eğdi ama bu kez konuştu. Sen demedin mi harcadılar diye? İyi de dedi Süleyman. Devam edecekti ki Derda'nın ayaklandığını ve ağzını açtığını gördü. Burada ne yazıyor biliyor musun? Bak, bütün bu kitapta ne yazıyor? Bu adamı öldürmüşler. Oğuz Atay'ın beyninde tümör çıkmış ya, sonra da gencecik yaşta ölüp gitmiş. İşte o tümör denilen bok ne her neyse, bu söylediğim bütün herifler o tümör. Adam üzüntüden ölmüş. Anlamıyor musun hala? Bak yazıyor burada. Öyle kalkıp küfür falan da etmemişler. Ne yapmışlar biliyor musun? Hiç. Hiçbir şey yapmamışlar. Böyle sanki önlerinden köpek geçmiş gibi dönüp de bakmamışlar bile. Onun için ölmüş bu adam. Kimse dönüp de bakmadı diye. Yapılır mı lan bu? Sen söyle. Vicdanı olan bunu yapar mı amına koyayım? Göz göre göre gitmiş adam. Ağlıyordu Derda. Bir çocuk gibi ağlıyordu. Çünkü hala bir çocuktu. Hatta yeni doğmuştu. Bu yüzden dünyası bir kundak kadardı. Bu yüzden... Sakin ol oğlum, otur şuraya. Git bir yüzünü yıka. Ulan ben içtim, sen mi sarhoş oldun diyen Süleyman'ı duymuyordu. Çünkü Derda'nın bir yeni doğan olarak gözleri açılmış ama kulakları hala tıkalıydı. Hepsini bulup canlarını okuyacağım dedi sonunda. Bunun üzerine Süleyman'ın sesi katılaştı. Adam gibi otur, kaldırma beni ayağa. Hap falan mı atıyorsun lan sen? Derda dünyanın en ücra köşesindeki en el değmemiş ormanının en vahşi hayvanı gibi baktı Süleyman'a. Yok dedi, iyiyim ben, hem de çok iyiyim. Sonra da bir daha konuşmadı. Kitabına gömdü kendini ve okuya okuya homurdandı, başını sallaya sallaya. Elinin tersiyle gözyaşlarını sile sile, yeminler ede ede, bilene bilene. Sabah olduğunda Süleyman öksürerek uyandı ve Derda'nın hala okuduğunu gördü. Bir şeyler söylemek istedi, vazgeçti. Kendini hatırlamıştı, hayatını, devrimin dev günlerini, işkenceleri, kavgaları, afişe çıkılan geceleri, yediği ve attığı bütün kazıkları. Ne öğrenmişti ki hayattan, ne öğretecekti Derda'ya? Boş ver dedi içinden, boş ver. Süleyman ve Derda bir haftanın bütün gecelerini konuşmadan yan yana oturarak geçirdi. Biri vodka içti, diğeri okumaktan başka bir şey yapmadı. Sonra bir gün Derda sanayide bir dükkana girdi ve çıktığında elinde bir sprey boya vardı. Siyah demişti. Kalmadığını görünce de kırmızıya razı olmuştu. O gece Süleyman'a bir işim var deyip çıktı. Gelirken sigara al dedi Süleyman. Derda yürüye yürüye Saruhan'ın tezgah kurduğu üst gecenin altına vardı. Tam bir saatte. Remzi'den aldığı kaşkolu boynundan çıkarıp yüzüne sardı ve elindeki tüpü salladı. Satan adam öyle demişti. Beş adım atıp kitap çaldığı kitapçının kapısının önünde durdu. Kaldırımın iki ucuna bakıp çevrede kimsenin olmadığından emin oldu ve bir O harfi çizdi. Kitapçının cam kapısının üzerine. Çünkü sadece orada kepenk yoktu. Yazmayı bildiği sadece dört kelime vardı. Adı, soyadı ve Oğuz Atay. O harfini fazla büyük çizdiği için devamını getirecek yer kalmamıştı. Ne Oğuz ne de Atay yazacak yer vardı. Devamlarından vazgeçmiş, baş harflerine bile razıydı artık. Ama O harfinin yanında bir A bile koyacak yer yoktu. Fazla heyecanlanmıştı Derda, fazla acele etmişti. Bir an önce karar vermesi gerekiyordu. O da karşısındaki tek boşluğu seçti, A harfi için. O'nun içine çizdi A'yı. Sonra iki adım geri atıp eserine baktı. O harfinin içinde bir A harfi. Kıpkırmızı. Böylece başka insanlar için bambaşka bir anlam olan işaret Derda'nın Oğuz Atay imzası oldu. O'nun içindeki A o kadar hoşuna gitmişti ki bir süre gözlerini ayıramadı. Ama sonra caddenin sonunda mavi ve kırmızı ışıklar görünce ters yöne koşmaya başladı. Polise yakalanmamalıydı. En azından henüz değil. Oğuz Atay imzası için bir kitapçıyı seçmiş olmasının nedeni Oğuz Atay'ın intikamını almak için saldıracağı bütün atların orada olduğuna inanmasıydı. Belki hiçbirinin adresini bilmiyordu ama hepsinin de kitapları orada olmalıydı. O kitapçının raflarında, yan yana. Yüzünde garip bir gülümsemeyle koştu. Caddeler geçti, kaldırımlar değiştirdi. Gülümsemesi kahkahalara dönüştü. Güldükçe hızlandı. Koştukça sokakları çınlattı. Sonunda Oğuz Atay için bir şey yapabilmişti. Belki artık mezarını temizleyemeyecekti ama en azından kitapçıların suratlarına imzasını atabilecekti. Önünden geçtiği dükkanlara bakmaya başladı. Tesadüfen iki kitapçı daha gördü ve elindeki tüpü yeniden salladı. Oysa koşarken yeterince sallanmıştı. İki O harfinin içine iki A daha çizdikten sonra karıştı geceye. ''Nerede kaldın lan?'' dedi Süleyman. Güldü Derda. ''Sigara bulacağım diye iki saattir açık yer arıyorum.'' Abdullah Derda'nın elinde kitap olmadığını görünce rahatlayıp ''Yak'' dedi. ''Bir farklılık vardı çocukta.'' diye düşündü. Gülümseyerek bakıyordu çevresine. Hava soğuk olmasına rağmen camı açmış, sigaralı eli minibüsün kaportasına sürtüne sürtüne sallanıyordu. Üst geçide geldiklerinde kitapçının kapısında birikmiş üç kişi gördü. Biri elinden Oğuz Atay'ın biyografisini çektiği kadındı. Minibüs üst geçidin karşı ayağına yanaştığı için Derda'yı görmelerine imkan yoktu. Kapıdaki işarete bakıyor ve konuşuyorlardı, elleri bellerinde. Kimin temizleyeceğine karar veriyor olmalılar diye düşündü Derda. Belki de nasıl temizleneceğini konuşuyorlardı. Gülümseyerek çıktı üst geçidin merdivenini elinde iki koliyle. ''Ne o?'' dedi Saruhan, keyfin yerinde. ''İyiyim, iyiyim.'' dedi Derda. Hatta dönüşte önünden geçerken saatçiye selam bile verdi. Alarmları yüzünden başını çevirip bakmazdı normalde. Ama o sabah hiçbir şey normal değildi. Bir an önce gece olmasını istiyordu. Bir an önce yeniden kitapçı peşinde koşup Oğuz Atay imzası atmak istiyordu. Bütün kitapçılara, hepsine, belki de bütün sokakların bütün duvarlarına. Bütün bunları düşünerek basamakları ikişer ikişer inerken bir an için gördüğü şeye inanamadı. Bu yüzden inanmak için durdu ve gözlerini saplaya saplaya baktı. Karşısındaki binanın duvarında simsiyah bir işaret vardı. O harfinin içinde bir A, Derda'nın işaretinden çok az farklı. A'nın sağa solu içinde durduğu O'dan biraz taşmıştı. Ne düşüneceğini bilemedi. Kim diyordu sadece, kim yaptı bunu? Abdullah'ın sesini duyana kadar hareketsiz kaldı. Gözleri işarette. Yahu gelsene, ne duruyorsun orada? Haydi in, daha bir sürü iş var. Biliyordum dedi Derda gülerek, yumruklarını sıkarak ve basamakların üzerinden atlayarak. Biliyordum, biliyordum. Neyi lan? Dedi Abdullah. Minibüsün önünden kendi kapısına doğru yürürken. Yok bir şey dedi Derda. Sonra da minibüse binip kapıyı üzerine kapattı. Bu kez sigarayı o uzattı. Yak. Eyvallah dedi Abdullah. İlk nefesini aldıktan sonra başını koltuğa yaslayıp düşündü. Düşündü Derda, yalnız olmadığını, hayatında ilk kez evet diyordu içinden, biri daha var. Belki de bir sürü benim gibi. Oğuz Atay'ın intikamını almak için sokaklardalar. Belki de her cadde köşesinde. Ah diyordu, keşke biriyle tanışabilsem. Bir yandan da inanamıyordu doğru imzayı atmış olduğuna. Doğru işareti bırakmış olduğuna. Demek ki böyle oluyor diyordu. Demek ki insan hissedince eli doğruya gidiyor. Kırmızı ışıkta durduklarında önlerinden geçen yüzlere bakıyordu. Hangisi diyordu, hangisi olabilir? Belki de hepsi deyip gülümsüyordu. Birkaç gün önce dünyadan gelmiş geçmiş bütün insanların kötü olduğunu düşünen Derda, bir anlığına da olsa herkesin iyi olabileceği ihtimaline inanıyordu. Her insan ve oğlunun Oğuz Atay'ı sevmiş olabileceğinin hayalini kuruyordu. Çünkü Derda'ya göre Oğuz Atay iyi olan her şeydi. İyiliğe ilişkin her şey. Gözünün önüne günlüğün sonundaki fotoğrafları geliyordu. Özellikle de sonuncusu. Oğuz Atay'ın Derda'nın gözlerine baktığı fotoğraf. Kulaklarındaysa kendi sesi vardı. Yalnız değilim. Bu arada Abdullah'ın anlattığı hiçbir şey duymuyordu. Oysa trafiğin son yarım saatinde durmadan konuşmuştu. Sigarayı bırakmak zorunda olduğundan, geceleri kustuğu balgamlardan söz etmiş ve etmeye de devam ediyordu. Derda Abdullah'ı o kadar duymuyordu ki cebindeki paketten bir tane çıkarıp uzattı. Hem de büyük bir keyifle. Yalnız olmadığını kutlamak ister gibi. Bir doğum günü gibi. Söndüreceği mumlar olmadığı için sigara yakmak ister gibi. Yak bir tane daha. Abdullah önce sigaraya, sonra da Derda'nın gülümseyen yüzüne baktı. Haklısın lan, dedi sigarayı alırken. Öleceksek bundan ölelim. Belki de hayat yanlış anlayınca güzeldi. Sadece yanlış anlayınca. Ama her şeyi. 3 imza gecesi daha geçti. Gazete bayilerinin, kitapçıların, otobüs duraklarının camlarına ve nerede yalnız kalırsa önüne çıkan ilk duvara çizdi Oğuz Atay'ın işaretini. Her işaret bir mühürdü aslında. Derda o 3 gece boyunca Oğuz Atay'ın mührünü bastı, basabildiği her yere. Gündüzleri de başkalarının bastığı mühürleri aramakla geçti. Abdullah'ın minibüsünün camlarından baka baka. Kendininkiler dışında 4 işaret daha gördü. 4 hayal daha kurdu. Kim yapmıştır acaba diye. Sanki gizli bir örgütün parçasıymış gibi hissediyordu kendini. O kadar gizli ki örgüt üyeleri birbirini tanımıyordu. Örgütün adını düşünüyordu. Ne olabilir diye sonra birden Saruhan'ın okuttuğu çocuk kitaplarından biri geldi aklına. Adı Oğuz Türkleriydi. Güldü Derda. Olabilir mi diye düşündü birkaç saniye için. Sonra da umursamadı. Neyse ne dedi. Önemli olan yalnız olmamasıydı. Çünkü o güne kadar önemli olan tek şey yalnız olmasıydı. 4. gün çalışmayacaktı. İsrafil, bugün işe çıkmak yok, ortalık biraz karışık demişti. Sonradan Süleyman'a sorduğunda, oğlum sadece biz mi yapıyoruz bu işi? Bir sürü iti kopuğu var yanıtını almıştı. Önünde doldurulmayı bekleyen koca bir gün vardı ve Derda eski arkadaşı İsa'yı uzun zamandır görmediğini hatırladı. Her ne kadar mezarlık semtine yaklaşmak istemese de. Babasından korktuğundan değil, onu tamamen silmişti belleğinden. Ya da Derda öyle sanıyordu. İtebildiği kadar derinine itmişti aklının. Belki de üstünde tepinmişti. Sonuçta unutmuştu. Mezarlık semtine yaklaşmak istememesinin nedeni başkaydı. Utanıyordu Oğuz Atay'dan. Kim bilir kaç gündür mezarını temizleyememişti. Kim bilir ölü tozları nasıl da sarmıştı dört bir yanını. Ya menekşeler? Kim bilir onlara neler olmuştu. Hangileri ayakta kalmış, hangileri solmuştu. Sonuçta 2 otobüs değiştirip 3 sokaktan geçip mermerciye girdi ve İsa'yı gördü. Mermer tozundan bir bulutun içinde. Fırıncılara benziyor diye düşündü Derda bembeyaz yüzüyle. Derda neredesin lan? Ben de diyordum öldü mü kaldı mı bu herif? Sarıldılar. Mermer tozu Derda'ya bulaştı. Kusura bakma dedi İsa. Sonra da tişörtünden sarkan çıplak kollarını tokatlamaya başladı. Tokatladıkça derisinin rengi koyulaştı. Özellikle de sol kolu. Beyazlık gittikçe yerini dövmeler aldı. El yordamıyla yapılmış dövmeler. Dikiş iğneleriyle. Bu ne lan dedi Derda. Sonra da İsa'nın sol kolunu tutup baktı. Zorlukla da olsa okuyabildi. Ne doğan güne hükmüm geçer ne halden anlayan bulunur. Bu ne oğlum? Siktir et dedi İsa dövmelerine bakarken. Kafam güzeldi çizdim öyle. Sonra birden başını kaldırıp sordu. Sen okumayı mı öğrendin? Evet dedi Derda. Aferin lan alırsın artık bir ilkokul diploması. Yok lan dedi Derda. Ne yapacağım ilkokulu? Ben hala üniversiteyi bekliyorum. Gülüştüler. Sonra Derda yeniden İsa'nın kolunu tutup dövmelerine baktı. Acımadı mı? Acımıştır herhalde ama diyorum ya kafam iyiydi. Harflerin eğriliğinden belliydi. Hatta dirsekten bileğe indikçe küçülüyorlardı. Acemi bir tabelacı gibi. İsa da Derda'nın Oğuz Atay imzasını icat ettiği gecedeki gibi boş yer hesabını yanlış yapmıştı. Yazacaklarını sığdırabilmek için yeri daraldıkça harfleri küçültmüştü. ''Nasıl yaptın lan?'' diye sordu Derda. ''İğneyle'' dedi İsa. ''Bildiğin iğneyle.'' ''Rengi nasıl verdin?'' ''Bizim yağlı boyalar var ya hani şahideler için. Onlarla yaptım. Siyahla yapıyorsun. Sonra da böyle mavi gibi oluyor. Neyse anlat bakalım. Sen ne yapıyorsun?'' Remzi anlattı biraz da. ''Geçen gün gördüm. Korsan kitap içinde mi ne çalışıyormuşsun?'' ''Korsan mı?'' ''Öyle diyorlar.'' ''Allah Allah.'' ''Ulan Derda hiç değişmemişsin. Hala bir boktan haberin yok.'' Yaptığın işin adını bile bilmiyorsun. Neyse dur. İsa atölyenin işlerine doğru bağırdı. Usta ben bir gidip geliyorum. Bağırdığı yönde sadece bir toz bulutu vardı. Gerisinde de 2 maskeli adam. Ellerindeki hızarlarla mermer bir bloğu kesmeye çalışıyorlardı. İçlerinden biri durup boştaki elini kaldırdı. İsa Derda'ya haydi yürü dedi. Gidelim de 2 kadeh bir şey içelim. İsa üzerinde bir gömlek bir de deri ceket geçirdi. Sonra da atölyeden çıkıp yürüdüler konuşmadan. Birbirlerine baktıkça güldüler. 100 adım sonra burası dedi İsa. Derda başını kaldırıp durdu. Burada dedi bir nalbur yok muydu? Öldü oğlum o herif dedi İsa. Oğlu birane yaptı burayı gel. Böylece yıllar sonra Derda annesini parçalamak için vitrinin önünden balta çaldığı nalbura girmiş oldu. Ama ne çivi çekmeceleri ne de demir kovalar vardı çevrede. Her birinin ayağı sallanan dört masa ve tabureler karşıladı ikisini de. Biri de Nalbur'un sarhoş oğlu. Vay İsa, erkencisin. Öyle be Mahmut. Bak bu benim çok eski arkadaşım çocukluktan. Oysa hala çocuktu ikisi de. Derda Mahmut'un uzandığı elini sıkıp başını salladı. Dördüncü masanın etrafındaki taburelere oturdular. Mahmut girişteki daracık barın arkasından iki bira çıkarıp iki adımına getirdi. Ve önlerine koydu. Sonra da elini alnına vurup konuştu. Allah Allah, sormadım ki ne içeceksiniz diye. İsa güldü. Üzme sen canını, bira tamamdır. Sonra da Derda'ya baktı. İçeriz değil mi? Olur dedi Derda. Mahmut uzaklaşıp barın arkasındaki tabureye oturdu ve elini tezgahın altına uzatıp vodkalı bardağını aldı. Üç kadeh kalktı. Bir zamanlar nalbur olan o ve tabelasında çivi yazan bir hanide. Babasının anısına koymuştu bu adı Mahmut ve yine babasının adına içiyordu her zamanki gibi, kimseye söylemese de. Anlat bakalım dedi İsa. Ne bok yiyorsun oralarda? Gittin bıraktın bizi. Yok lan dedi Derda, nereye bırakacağım? Babam çıktı, girdik birbirimize. Ben de çarptım kapıyı çıktım. Allah'tan Remzi'nin orada iş bulmuştum da boşta kalmadım. Orada yatıyorum şimdi. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Eşek gibi çalışıyorum. Sonra da buraya gelip eşek gibi içiyorum. Önce biralarından bir yudum almak için sustular. Sonra da konuşacak başka bir şeyleri olmadığı için. Kim neyi anlatabilirdi ki? Derda mı söz edecekti Oğuz Atay'dan, yoksa İsa mı anlatacaktı Derda'nın bir zamanlar siktir et deyip kestiği hikayenin devamını? Anlatmaya 11 yaşında başladığı ve hala bitiremediği define hikayesini. Oysa o hikaye yüzünden konuşmaya başlamıştı mermerle. O hikaye yüzünden kazımıştı derisini. Açtığı her et çukurunu doldurmuştu mezar taşı boyasıyla. Hep o hikaye yüzünden. Ama ne önemi vardı artık? Herkesin öyle bir hikayesi yok muydu? Başlayıp da bitiremediği. Çünkü kimsenin dinlemediği. İçine atmak diye bir şey varken anlatmaya ne gerek vardı? İçine atıp sifonu çekmek varken, alkolle dolu bir sifonu. Daha istemeden geldi ikinci biralar. Hatta birincileri bitirmeden. Üçüncüler de öyle geldi. İkinci kadehleri boşalmadan. Bir ara İsa atölyeye ustasıyla konuşmaya gitti. Bugünlük affet demeye. Yarın geceye kadar kalırım deyip pazarlık yapmaya. Döndüğünde yüzü gülüyordu. Tamamdır, usta bir şey demedi. Güldüler ve üç kadeh daha kalktı çivide. Saatlerin akşama döküldüğü dakikalarda kapı yedi kez açılıp yedi kez kapandı. Yedi mermerci daha geldi. Aralarında da İsa'nın ustası. Çırağından uzakta oturdu. Yüzünü daha fazla görmemek için. O da bıkmıştı her şeyden, en çok da evden. Evdeki karısından, görmekten bıktığı yüzlerden uzakta oturup görmekten bıktığı bir yüzü görebilecek kadar sarhoş olmaya gelmişti. Bir ara İsa... Mermere diye bağırarak kadeh kaldırdı. O sırada çivideki her erkek içmekten başka bir şey düşünmediği için şerefine kadeh kaldırdıkları şeyin bir taş olduğunu umursamayıp güldüler ve içlerinden bir yudum aldılar. Bazıları da yudumdan öteye gidip bardağını boşalttı ve Mahmut diye bağırdı. O da en az müşterileri kadar sarhoş olduğu için geliyorum deyip attığı ilk adımda tek ayağını eksik basıp düştü ve herkes güldü. En yakınındaki iki mermerci tutup kaldırdı Mahmut'u. Derda ve İsa dört kadehtir konuşmayı bırakmış çiviyi izleyip gülüyorlardı. Bir de konuşulanları dinliyorlardı. Mermerci anılarını. Bir de en yaslı günlerde çatlayan mezar taşı hikayelerini. Sonra teker teker boşaldı tabureler. Geriye Mahmut'la iki çocuk kaldı. Derda ancak o zaman konuşmaya başladı. Oğlum, Oğuz Atay diye bir adam var. Kim olan dedi İsa. Akraban mı? Yok ya, içtiği litrelerce biradan sonra Derda'nın boğazına nefes geçecek yer kalmadığı için nefes nefeseydi. Anlatmaya çalışıyordu ama olmuyordu. Öyle değil oğlum, adam. Ne diyordu İsa, ne? Adam ne, patronun mu? Gülüyordu Derda katıla katıla. Ne patronu ya diyordu. Bak ne diyorum, Oğuz. Sonra da sağ elinin işaret parmağıyla sol elinin parmaklarını vura vura Oğuz derken birden durdu. Anladık Oğuz dedi İsa. Derda ilk kez görüyormuş gibi parmaklarına bakıyordu. Sanki bir şeyler hesaplamaya çalışıyordu. Birden başını kaldırıp İsa'ya baktı. Oluyor lan dedi. Ne bağırıyorsun? Oğlum oluyor. Ne oluyor ya? Bak şimdi deyip sol elinin işaret parmağıyla sağ elinin serçe parmağından başlayarak diğerlerine dokunmaya başladı. Bir yandan da bak bak Oğuz diyordu. Sonra da sağ elinin işaret parmağıyla sol elinin parmaklarında gezdi ve Atay diye bağırdı. İsa hiçbir şey anlamamıştı. Ne diyorsun oğlum, sıyırdın mı, ne yaptın? İğne var mı lan iğne diye bağırdı Derda. Ne iğnesi dedi İsa, dövme için lan. Hadi lan sarhoşsun sen dedi İsa. O sırada Mahmut elinde iki kadehle gelmişti. Sallana sallana. Bira dolu bardakları masaya koyarken çivinin sahibi dili döne döne konuştu. Çivi çiviyi söker.